Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. Ve ona hamd ederek Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 7718. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem aralarında tartışırlar. Cennet, Rabbim neden bana sadece zayıf olanlar ve güçsüzler giriyor der. Cehennem de, Rabbim neden bana büyüklenenler, zorbalar giriyor der. Cebbar olanlar, mütekebbir olanlar giriyor diye soruyor. Cehennem, cennet ise kendisine giren kimselerin neden fakirler, fukaralar ve zayıf olan biçareler olduğunu soruyor daha çok. Öncelikle bu haberler ancak Allah ve Peygamberi tarafından verilebilen haberlerdir. Cennetin ve cehennemin bilgisini bize ulaştıracak olan Allahu Teala ve Rabbimizin elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan aldığı bilgileri bize ulaştırma makamında. Ve şimdi cehennem ve cennetle ilgili bu ifadeler, kendilerinin konuşmaları bize şunu anlatıyor ki, yeryüzündeki zorbalar, böbürlenenler, kibirlenenler ancak cehenneme layık tiplerdir. Yeryüzünde örselenen, iki paralık edilen, görmezlikten gelinen, yok sayılan kimseler ise tabii ki la ilahe illallah çizgisinde bir hayatın sonucunda cennet olacaktır varacakları yer. Cennet ve cehennem bunları konuşuyorlar ama şu anda aslında bizim için soruyorlar ve biz anlıyoruz. Bunun üzerine Allahu Teala cehenneme dedi ki sen benim azabımsın. Seninle dilediğim kişilere azap ederim der. Cennete de sen benim rahmetimsin. Dilediğim kişiyi içine koyarım. Sen benim rahmetimsin. Ve dilediğimi içine koyarım. Ancak her ikiniz de dolacaksınız buyurur. Yani cennette dolacak, cehennemde dolacak. Allah cennet için dilediği kadar kişiyi yaratır. Cehennem ise insanlar içine atıldıkça dahası var mı, dahası var mı der. Sonunda ayağını içine koyunca toplanıp daralır ve yeter, yeter, yeter demeye başlar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. 7719. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu sözdeki fiiller kadar lememe, lemem küçük günahlar demek. Ayet-i kerimede Necm suresi 32. ayet-i kerimede illa lemem diye Rabbim bir ifade kullanılıyor. İşte küçük günahlara benzeyen başka bir fiil görmedim. Ebu Hureyre Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. İbn Abbas Ebu Hureyre'den, sahabeden öğrendiği bir bilgiyi bize aktarıyor. Allah Ademoğluna zinadan payını yazmıştır. Ve insan bu payına mutlaka ulaşacaktır. Gözlerin zinası harama bakmakla, ya Rabbim sen bizi koru, gözlerimizi temizle. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmakla olur. Ya Rab sen bizi koru. Nefis de, beden de, insan da zinayı temenni edip heveslenir, arzu eder. Artık kişinin cinsel organı ya bu isteğe uyup onun yani nefsin isteklerini yerine getirir ya da bu isteği yerine getirmeyip boşa çıkarır. Ya Rabbi bizi nefsimizin isteklerinin peş sıra gidenlerden eyleme. Arzularına yenilip de günaha düşenlerden olmayalım Allah'ım. Rabbim gözlerimizi, ya Rabbi gözlerimizi, ağzımızı, ya Rabbi ağzımızdan çıkan cümleleri ve bedenimizi, arzularımızı koru diye dua ediyoruz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum Rabbimin izniyle ve ona hamd ederek. 7742. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazen kişi 70 yıl boyunca hayırlı kişilerin amellerini işler de vasiyetinde başkasına zarar vermesinden dolayı amel defteri kötü bir şekilde kapanır. Bu şekilde de cehenneme girer. Ya Rabbi sen bizi koru. Bazen de 70 yıl boyunca kötü kişilerden olan birinin amellerini işler de ettiği vasiyette adaletli olmasından dolayı amel defteri hayırla kapanır. Bu şekilde de cennete girer. İsterseniz bu konuda bunlar Allah'ın yasalarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada temellidirler. Büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa suresi 13 ve 14. ayet-i kerimeleri okuyun dedi. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ömrü hayırla kapatmamız gerektiğini söylüyor. Bir hayat hep güzellikle uğraşıyor, uğraşıyor ama insan sonunda öyle bir neticeyle bitiriyor ki finalinde bozukluk var. İşin sonu kokuşuyor, bozuşuyor, bütün amelleri darmadağın olacak hale geliyor. Tersi, sonunu güzel bağladığımızda Allah-u Teala geriye doğru da bir güzellik, bir iyilik bahşediyor. Burada vurgu şu, yani hadis-i şerifin burasına odaklanalım. Başka hadislerle birlikte de dini düşünmek zorunda olduğumuzu bilelim. Yani tek bir hadisten bütün bir dini anlama imkanımız yok. Bütün dini anlayarak bu hadisi daha güzel anlama imkanımız var. Öyle olunca burada Müslümanın bütün amellerinde adaletli olması gerektiğini anlıyoruz. Özellikle kullarla ilişkisinde, çoluk çocuğuyla olan tavrında. Zulmetmeyeceğiz yaşarken ve hayatı kapatırken de birileri için bizde olan, bize Allah-u Teala'nın verdiği şu imkanı, şu malı onların hayatını allak bullak edecek bir zulme dönüştürmeyeceğiz. Şu şunun olsun, bu bunun olsun diye. Allah-u Teala zaten ne güzel bir yasa koymuş. Vasiyetlerin dışındaki miras kurallarını Rabbimiz belirlemiş. Kime ne düşeceğini güzelce söylemiş. Müslüman bu noktada Rabbinin yasalarına itaat ettiğinde cennet var. Yani bunlar Allah'ın yasaları, bunlar Allah'ın çizgileri. Bunu bozma hakkım yok, bunu bilirim. Ve Müslüman bunun ötesine karışmaz. Yaşadığın hayat içerisinde de adil olacaksın. Çoluk çocuğun arasında da kadınları varsa insanın evliliklerinde 1, 2, 3, 4 eşli olma ihtimalini Allah-u Teala kitapta bize söylüyor. Böyle olanlar da adil olacaklar. Dağıtımda, tavırlarında, her şeylerinde. Böylece Allah-u Teala'nın yasasına uyduğunda bu adalet yasasını kitabına göre, kitabın ayetlerine göre uyguladığında Rabbim onun sonunu da cennet kılacak inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 7743. hadis-i şerif, kişinin aile halkına zarar verecek şekilde etmiş olduğu yemininde sebat göstermesi, onun için Allah katında kendisine emredilen kefaretini ödemesinden daha bir günahtır. Daha böyle anlaşılır bir ifadeyle konuşmaya çalışayım hadis-i şerifin tercümesini Allah'ın izniyle. Değilse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü güzel söylüyor, anlaşılır söylüyor. Ancak biz bunu anlarken, Türkçeleştirirken kapatarak belki ifade ediyoruz ya da tam anlamıyla tercümede başarılı olamıyoruz. Rabbim kolaylaştırsın. Kişinin aile halkına zarar verecek şekilde bir yemin ettiğini düşünelim öncelikle. Kişi aile fertlerine zarar verecek şekilde yemin ediyor. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapmayacağım filan diye yeminler ediyor. Ve bu yemininde de inat ediyor, sebat ediyor. Ben yemin ettim, dönemem diyor. Bunu yapacağına baktı ki ettiği yemin, aldığı karar ailesine zarar, dünyası kötüleşiyor, çoluk çocuğu perişan oluyor, eşi kötüleşiyor. Yani sıkıntılı bir durum var. Adam kefaretini ödesin, yemininin karşılığında Allahu Teala kitabında yazdı, yeminin kefaretinin ne olduğunu söyledi. Bunu yerine getirmesi daha bir hayırdır. Yok, yani ben yemininden dönersem, ben Allah için yemin ettim, bu yeminden dönersem bu günahtır filan diye inatla bu kötülüğü savunması çok daha büyük günahtır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim anlayabildiğim. 7744 Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size öyle bir zaman gelecek ki adam acizlik ve fucur, yani günah arasında muhayyer bırakılacaktır. Burada muhayyer, yani ikilem içinde kalacak. Hangisini yapayım? Biraz önceki hadis de böyle değil mi? Yani yeminim var ama bir taraftan da ailemin çektiği ızdırap var. Yeminimde sebat mı edeyim, yoksa yeminin kefaretini ödeyeyim de ailemi rahatlatayım? Hangisi? Diyor ki Peygamberimiz tercihini yeminini boz, kefaretini öde, aileni rahatlat. Buradan kullan diyor. Şimdi de öyle bir hayat yaşayacak ki Müslümanlar, bir zaman gelecek. İnsanlara öyle hayatlar olacak ki Rabbim bizi korusun, belki şu anımızı anlatıyor Efendimiz. İki şey var önümüzde. Birisi acizlik, birisi zillet, birisi perişanlık. Çocuğumuz karşısına aciz kalacağız. Eşler yanında acizleşecek. Mal mülk yanında acizleşecek. Yaşadığı sosyal hayat karşısında acizleşecek. Gücü olmayacak, çözüm bulamayacak, yetmeyecek. Ya onu yapacak, acizleşip duracak, ya da günah onu bekliyor. Yani ya bir yerde iflas edecek, ya faize bulaşacak. Ya namuslu bir hayatı yaşamayı tercih edip pek çok şeyde mahrum olacak, ya da günahın içine dalıp namusunu, iffetini kaybedecek. Tercihler yaşayacak insanlar. Günah ve acizlik arasında. Günah ve mahrumiyet arasında. Düşünün. Bugün nasıl bir hayatı yaşıyoruz? Kızlarımız, oğullarımız, eğitim hayatlarımız, çalışma hayatlarımız, tercihlerimize bir bakın. Daha kötüsü, Müslümanlar bu tercihlerini, zillet tercihlerini, günah tercihlerini, Allah korusun, bir de alaladılar. Üzerine poşetler giydirdiler. İslam'danmış gibi, Allah'a, dine hizmetmiş gibi göstermeye kalktılar ki bu çok daha kötü bir acziyet ve din bozukluğu, Allah korusun, Yahudileşme. Peki Efendimiz ne diyecek şimdi bize? Sizden o zamana yetişen kimse, o vakte eren kimse, fücura karşı acizliği tercih etsin. Günahı değil, acziyeti, mahrumiyeti tercih etsin. Tabi nefsimizi, arzularımızı durdurabilirsek. Ya Rab, bize güç kuvvet ver. İzzet şeref ihsan et ve bizi günahtan uzak tut Allah'ım. 7745. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturmuşken bir adam geldi. Ve dedi ki adam, ey Allah'ın Resulü, Himyere lanet et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamdan yüzünü çevirdi. Ancak adam diğer taraftan geldi, başka bir taraftan geldi ve Resulullah yine yüzünü çevirdi. Demek ki adam yine aynı şeyleri tekrarlıyor. Yine adam başka bir yönden ısrarla geliyor ve yine diyor ki himyere lanet et, himyere lanet et. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah himyere rahmet etsin. Onların ağızlarından kötü bir şey çıkmaz. Devamlı ikramlarda bulunurlar. Onlar güvenilir ve imanlıdırlar buyurdu. Birisi bizi bir kötülüğe sevk ediyor. Kötü söz söylememizi istiyor. bedduaya sevk ediyor. Ağzımızı bozmaya teşvik ediyor. Hak edenler de olabilir bu dedikleri. Yani gerçekten onlara kötü söz söylesek, haklarında kötü cümleler kursak, isabet etmiş olabileceğimiz kimseler de olabilirler. İnsanlarla ilgili değerlendirme yapmaktan Allah'a sığınalım. İnsanlar bir yemek değil ki. Tuzlu olmuş, tatlı olmuş, iyi olmamış, iyi pişmiş, pişmemiş filan diye konuşalım üzerlerinde. Karakterlerini, tavırlarını, yaptıklarını, yapmadıklarını ya da toplumlarını. Filan memleketliler şöyle olur, filanlar böyle olur, onların da şurası pek kötüdür filan diye değerlendirme yapalım ki bu pek meşhurdur. Bizim böyle bir hakkımız yok. İlla bir şeyler söyleyeceksek bireyler ya da toplumlar için, memleketler adına Resulullah'ın bakın tercih ettiği yönü tercih edelim. O insanların bir hayrını görelim de orayı söyleyelim. Allah hem yere rahmet etsin. Onları iyileştirsin demek bu. Onların ağızlarından kötü bir şey çıkmaz. Bakın bu fevkalade bir güzellik. Devamlı ikramlarda bulunurlar. Daha ne isteriz? Onlar güvenilir ve imanlıdırlar. Yani hem ki kendilerine güvenilir hem de onlar Allah'a güvenmiş imanla dopdolu yürek sahibi kimselerdir. Bunlar gerçekten istenilecek, imrenilecek durumlardır. Buna rağmen bir takım problemleri varsa Müslümanlara düşen onlara gözü kapatmaktır. Erdemli insanın tavrı dostlarının, kardeşlerinin hayrını görüp şerlerine gözü kapatmak, bu o kötülüğü, o yanlışı iyileştirmemek anlamına gelmez. Setretmek elbette aslında tamir etmek demektir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 7746. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri abdest alacağı zaman burnuna su çekip iyice temizlesin. Taharetlenen de tek sayıda taş kullansın. Bakın müsned okumak böyle bir şey. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleriyle birlikteyiz. Hadis okuyoruz ve hadislerde konu yok. Ya ravi var. Ravimiz kim? Bize aktaran kim? Ebu Hureyre. Ve Ebu Hureyre arka arkaya pek çok hadis-i şerif ve konular söylüyor. Hayatın değişik yönleriyle ilgili bilgiler ve Resul aleyhisselam bütün hayata müdahale ediyor. Allahu Teala bize örnek olarak onu koydu ve örnekliği sadece namazda değil, bütün hayatta. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi abdestle alakalı bir konuyla bizi bilgilendiriyor. Abdest alacağı zaman burnuna su çekip burnunu iyice temizlesin diyor. Taharetlenen de yani tuvaletine ihtiyacını görmeye gittiğinde taharetlenen de taşla taharetleniyorsa tek sayıda taş kullansın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7749. hadis-i şerif. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davet edilen kimse davete icabet etsin. Eğer oruçlu değil ise yemeğini yesin. Oruçlu ise namaz kılıp onlara duada bulunsun. Müslümanlar birbirlerini davet edecekler. Müslümanlar birbirlerine yemek yedirecekler. Bu ne hoş bir ameldir. Birbirimizle bağlantımızın devam etmesi demektir. Selamlaşmak, yemek yedirmek, yemek yemek, davet etmek haklarımızdır. Yani davete icabet etmek bir hak ise, Müslümanları davet etmek de bir görevdir, sorumluluktur. Birbirimizi çağırmak durumundayız. Yani zaten işte şöyle şöyle beslenmişiz, şu kadar vücudumuz olmuş, kilolarımız böyle olmuş. Evet, bunlar bizim bugün kusurlarımız olabilir. Ancak bağlantımız kopup da kendi başımıza evlerimizde haşa bugünkü kafir medeni dünyanın ürettiği yeme tarzıyla elimizde bir takım böyle ekmek arası şeyler, yüzümüzü bir duvara, bir yere dönmüşüz, tek başımıza götürüyoruz böyle, habire yiyoruz. Bu tarz Müslümanca bir tarz değildir. Ortaya ekmeği koyup birlikte yemenin lezzetini yaşamak zorundayız. Tek başına yenilmez diye bir şey söylemiyorum. Ama Müslümanca bir hayat birliktelikle güzelleşiyor. Onu anlatmaya gayret ediyor. Şimdi böyle davet edilen bir kimse de bu davete icabet edecek. Tabii davet ortamında günah, isyan, peygambere düşmanlık olmayacak. Davet ediliyoruz diye yok kokteyller, bilmem neler, günahın, isyanın yeşerdiği ortamlar ve mekanlar da önemli. Hangi mekanda beni davet ediyor adam? Ya davete icabet etmek lazım. Peki davet edilen kişi nereye davet ediliyor? Kim adına? Ne iş çevrilecek orada? Müslüman kendisini nerede kullanıldığına da dikkat edecek. Böyle hadis-i şerifleri dümdüz anlıyor Müslüman. Ben davete icabet ederim. Seni kim davet ediyor? Filanlar. Sana hangi formayı giydirecekler bu davetle? Filan formayı. Niye gidiyorsun? İzzet ve şerefin yok mu senin? Hangi mekanda seni davet ediyor? Evinde mi? Kendi ekmeğini mi yedirecek sana? Yoksa başka bir düzen mi var? Başkalarının cepleri dolsun diye bir takım yerler daha hareketlensin diye mi bir yemek ortamı oluşturuluyor? Müslüman dikkat edecek. Tekrar söyleyeyim, Müslüman nerede kullanıldığına dikkat etsin. Biz Allah'ın kuluyuz. Kimse bizi kullanmamalı. Diyor ki Efendimiz, oruçlu değilse otursun yemeğini yesin. Yok, oruçluysa, bakın bu da çok enteresan, oraya bir ikramda bulunacağız biz. Yemeğini yediğimiz adama ikram ediyoruz. Yemek yediğimizde o adama 10'la gittik, 9'unu bırakacağız. Ama yemek yiyemedim, oruçluyum çünkü, ama yine davetine icabet ettim. Ne yapmalıyım? Orada 2 rekat bir namaz kılıp onlara, o ortama, o meclise, o eve bereket duasına bulunacağım. Ya Rabbi buraya hayır ver diyeceğiz. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini Ahmed bin Hanbel'in müsnedinden okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. 7758. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat hurmalarını taksim ederken biz de yanındaydık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biliyorsunuz ki zekat geliyor. Zekatlar onda toplanıyor ve o hak sahiplerine bunu dağıtıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece imam değil, namaz kıldırmıyor. O bir komutan. O bir yönetim başkanı. Devlet yönetiyor. Toplumunun başında. Ekonomik olarak da sorunların başında ve zekatı da o dağıtmakta. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu taksim yaparken biz de yanındaydık diyor Ebu Hureyre. Hasan bin Ali de kucağındaydı. Hazreti Ali'nin oğlu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın torunu Hasan, Efendimizin kucağında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dağıtım işini bitirince onu omuzlarına aldığında Hasan'ın salyası, daha küçük bebe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine aktı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıp bakınca Hasan'ın ağzında bir hurma olduğunu gördü ve hemen parmağını sokup onu çıkardı, ağzından aldı. Sonra dedi ki, sadakanın Muhammed ailesine helal olmadığını bilmiyor musun buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam torunu çok seviyor ve çok sevdiği için de onun ağzından içeriye haram girmesin diye çabalıyor. Ya bir çocuk ne olmuş, yediği işte hurma değil mi filan? Olur mu? Haramla beslenen bir vücuttan helal bir amel çıkar mı? Öyleyse titiz ve dikkatli olmak durumunda ve bu en çok Efendimiz'e yakışır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'a öğretirken onu Ebu Hureyre'ye ve çevresindekilere öğretti. Şimdi Ebu Hureyre Hazretleri Ahmed bin Hanbel vesilesiyle bize öğretiyor. Efendimiz için özel bir durum bu. Muhammed ailesine sadaka haram. Diğer Müslümanlara böyle değil. Fakir düşen Müslüman bizler sadaka malıyla hayatımızı, bu da bir rızıktır, geçiniriz. Ama peygamberi bir hayatın içinde peygamber ailesine bu haram. Müslümanlar da kendileri için haram olan haklar var. Bir yetkili olduğu bir noktada kendisinin hakkı olmayan şeyleri almaya başlarsa bu haramdır. Eğer onun çocuğu bununla beslenirse vah ki o çocuğun başına gelenlere. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi 7759. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. evlenmek konusunda dul kadın kendisi söz sahibidir. Bakire, yani başından hiç evlilik geçmemiş kızın ise izni alınır buyurdu. Orada bulunanlar dediler ki ey Allah'ın Resulü, bakire kızın izni nedir? Ya nasıl izin alacağız ondan? Onun izin vermesi susmasıdır buyurdu. Belki daha evvel de okuduğumuz bir hadis-i şerif. Dul, başından evlilik geçmiş bir hanım, kendisiyle ilgili bir konuda kendisine danışıldığında, bak falan adam seni istiyor ne dersin dendiğinde konuşacak bir cesarete sahip ve bunu düzgünce velisi olan adamla paylaşabilir. Hayır, olur, olmaz diyebilir. Ama başından evlilik geçmemiş birisi bu konuda daha utangaçtır. Fakat onun izni olay karşısındaki sessizliği, susuşudur. Tabii susmak var, susmak var değil mi? Yani susuşu kinle, nefretle, böyle konuşamazlıktan dolayı bir baskı karşısında ise olmaz. Burada özgür bir tavır var. Müslümanlar hanımlarına, kızlarına, etraflarında olan kadınlara karşı muhabbetli, saygılı, merhametlidirler ve onların fikirlerini mutlak surette almak durumundadırlar. Konuşurlar. Ama kızcağız babasının, abisinin karşısında bir edeple başını yere eğiyorsa bu onun istediği, olumlu bir duygu içerisinde olduğu anlamına gelecektir. Bugün bunları nasıl anlarız? Bunu tam bilmiyorum. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri elbette kıyamete kadar geçerli olan Kur'an'ın sözlerinin bir açıklamasıdır. Bundan dolayı bugünkü zaman için de geçerlidir. Ancak içinde bulunduğumuz zamanda insanların yapıları da farklılaştığı için bu hadis-i şerifi anlarken de daha farklı uçlarını düşünmek zorundayız. Yani artık kadının, kızın edebi hayasının bozulduğu, değiştirildiği, başkalaştırıldığı bir yapıda yaşıyoruz. İşte Rabbim bağışlasın, ümmeti Muhammed'in kızları ve hanımları için söyleyeceğim bu sözlerden dolayı beni de onlar kusura bakmasınlar ama hani çıkma, gezme, tozma, flört filan zamanları yaşıyoruz. Dolayısıyla yani bakirelik sadece bedendeki bir iş anlamı olmaktan çıktı. Yürekler kaç erkekle beraber, gözler kaç erkeğe aşık, kulaklarda kaç erkek sesleri, kadın erkekler için de aynı şey. Yani erkeklerin de bir bakireliği yok. Belki bedensel anlamda bir lezzet tatmamış olsalar bile zihinler başka başka hale gelmiş. Dolayısıyla bugün insanlar daha fikirleri sormadan zaten tavırlarıyla yok isterim olur olmaz filan diye hatta kimseye danışmadan ben tercihimi yaptığım pozisyonda bir hayat var. Buna dikkat edeceğiz. Hadis-i şerifleri de buna göre anlamaya gayret ediyoruz. Son bir hadis-i şerif okuyalım. Tamam olsun Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. 7760. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiş. Fezare oğullarından bir adam Resulullah'a geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü karım siyah tenli bir çocuk doğurdu. Sanki çocuğun kendisinden olmadığını ima eder gibiydi. Demek ki adamın kalbine bir şüphe düşmüş. Çocuğunun böyle daha siyah tenli oluşu onu şüphelendirdi ve Resulullah'a durumu arz ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama dedi ki develerin var mı? Dedi adam evet var. Peki dedi efendim ne renkte? Kırmızı dedi efendimize adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde alacalı olanları da var mı diye sorunca evet içlerinde alacalı bir deve var dedi. Peki bu kırmızı develer içerisinde bu alacalı nasıl olmuştur diye sorunca adam dedi ki sanırım develerin soyundan bir damara çekmiştir. Yani bu develerin soylarında alacalı olan var ki oraya çekti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki bu çocuk da dedi soyundan bir damara çekmiştir buyurdu. Yani senin ya da hanımının uzak dedelerinden birisi daha esmer, daha teni siyahtır. Böyle bir soya çekim vardır buyurdu ve çocuğun kendisinden olmadığını iddia etmesine izin vermedi. Kalpler sükunete kavuşmalı. Hayat vesveseyle zanla, şüpheyle yürümez. Haklı bile olacak gibi olsak da hayatı bunlarla götürmeyeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam akla yatıran bir açıklamayla kalplere güven oluşturuyor, vesveseyi bitiriyor. Biz Allah'a sığınıyoruz şeytanın attığı her türlü vesveseden ve merhametli Rabbimizin gönderdiği bu rahmet elçisinin sözlerini okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.